Ayrım 15.
Sayfa 200. Meleagros. Bu kahramanın adı ünlü Kalidon domuzu avının öyküsünde geçer. Bu maceranın baş kahramanıdır Meleagros. İlkin Homeros anlatmıştır bu öyküyü. Aynı konuyu yüzyıllar sonra Ovidius daha ayrıntılı biçimde yeniden ele almıştır. Arada başka ozanların da değinmeleri bir yana bırakılırsa. Meleagros, Kalidon kralı Oineus'un oğludur. Homeros'ta geçmeyen bir anlatıma göre annesi Altaya henüz Lousa yatağında yatarken Moiralar gelmişler ve ocağa bir odun atarak Altaya'ya çocuğunun ömrü şu odunun yanıp bitme süresi kadar olacak demişlerdi. Bunu duyan Altaya hemen yataktan fırlamış ve üzerine su dökerek söndürmüştü odunu. Sonra da bu yarı yanmış odunu evinin en uzak ve en gizli köşesinde bir sandığa saklamıştı. Böylece canını kurtarmıştı oğlunun. Meleagros büyüyüp delikanlılık çağına erişti. O sıralarda Oineus'un ülkesi bereketli bir yıl geçirmişti. Oineus şükranlarını belirtmek için bütün tanrılara kurbanlar sunduğu halde Artemis'i unuttu. Bunu kendisine karşı bir saygısızlık ve aşağılama olarak gören tanrıça korkunç bir yaban domuzu saldı ülkeye. O bilinen yaban domuzlarından değildi gönderdiği. Gözlerinden kan ve ateş fışkırıyordu. Tüyleri diken dikendi. Epeiros ve Sicilya çayırlarında otlayan boğalardan hiçbiri onun kadar iri değildi. Ağzından çıkan alevli soluğu tarlalarda ekin diye bir şey bırakmıyordu. Meleagros bu canavarı ortadan kaldırmak için ün yapmış bütün Yunan soylularını çağırdı. Katılanlar arasında bir de genç kız vardı, Atalante adında. Kız yüzlü bir oğlan çocuğuna ya da oğlan yüzlü bir kız çocuğuna benziyordu. Meleagros görür görmez vuruldu bu kıza. Ne mutlu bunun kocası olacak erkeğe diye iç geçirdi. Ama böyle düşüncelerle geçirilecek zamanları yoktu. Uzatmayalım, av başlıkladı, canavar birçoğunu yere serdi bu ünlü yiğitlerin. Sonunda Atalante yaraladı domuzu, Meleagros da son bir vuruşla bitirdi onun işini. Ayağını hayvanın başına koyarak şöyle seslendi güzel avcı kıza. Bu başarı yalnız benim değil, senindir de. Öyleyse bunun ödülünü de seninle paylaşacağım. Böyle diyerek dimdik tüylerle kaplı deriyi ve dişleri, kocaman kafayı Atalante'ye verdi. Ama Meleagros'un iki dayısı, Ploixippos ve Toxeus hiç memnun kalmamışlardı bundan. Yumruklarını sıkarak kıza, ''Bırak onları oraya kadın, bize düşmesi gereken ödülü almaya kalkışma sakın ve de çek git buradan. Güzelliğin aklını başından almış bunları sana verenin. Ama bakalım savunabilecek mi seni?'' Meleagros bu sözlere dayanamadı. Ey şan ve şeref hırsızları, öğrenin öyleyse ne demekmiş gözdağı vermek. Böyle diyerek her iki Testios oğlunu da öldürdü. Kardeşlerinin ölümünü öğrenen Altaya yasa büründü. Hele katillerinin kendi öz oğlu olduğunu öğrenince adam akıllı yıkıldı. Kardeşlerinin öcünü almak için gidip kendi elleriyle ocağı yaktı. Sonra da kuytularda yıllardır sakladığı yarı yanmış odunu çıkardı. Ama analık ve kardeşlik duygularının birbirleriyle çatıştıklarını duyuyordu içinde. Dört kez elini götürdü ocağa odunu atmak için, dört kez de geri çekti. Sonunda kardeşlik duygusu baskın çıktı, odunu attı ocağa. Meleagros da kıvrana kıvrana öldü acılar içinde. Altaya da kendini öldürdü bu acıya dayanamayarak. Homeros'un anlatımında ise avı paylaşamayan Aitollarla Kuretler arasında kavga çıkar. Meleagros anasının ilenmelerine kızıp da savaştan çekilince Aitolların durumu kötüye gider. Aitollardan kim gelirse kandıramaz Meleagros'u savaşa geri dönmeye. Artık neredeyse şehri ateşe vereceklerdir ki Kuretler o zaman karısı yalvarır. Meleagros da savaşa döner ve Kuretleri bozguna uğratır. Bu anlatıma sonradan yapılan eklemeye göre Altaya'nın ilenmesini duyan Erinisler bunu yanıtsız bırakmazlar ve gelip yine de götürürler Meleagros'u Hades'e. Altaya da kendini öldürür bu acıyla. Oidipus. Mitolojinin çağlar boyu en fazla işlenmiş, üzerinde en çok durulmuş konularından birini oluşturur. Bahtsız Kral Oidipus'un trajik öyküsü. Aynı zamanda ne yapılırsa yapılsın yazgının değiştirilemeyeceğini gösteren bir öyküdür bu. Tebai kralıdır Oidipus, şehrin kurucusu Kadmos'un dördüncü kuşaktan torunudur. Kadmos soyu da lanetlenmiştir bilindiği gibi, Tantalos soyu örneği. Ve bu lanet kuşaklar boyu sürer gider ama en olumsuz biçimiyle gelip Oidipus'un üzerinde çöreklenir. Onunla da son bulmaz, çocukları üzerinde de sürer. Eski Yunan dünyasında yüzyıllardır anlatılan bu öyküyü en yetkin biçimiyle Sofokles işlemiştir. O, bu çok bilinen öyküyü Tebai'nin üzerine çöken veba afetiyle başlatır. Ama nereden kaynaklanıyor bu afet? Bunu bilmek için öykünün Sofokles tarafından anlatılmamış olan başlangıcına dönmek gerekir. Tebai kralı Laios'un karısı Iokaste bir düş görmüştü. Apollon bilicisi şöyle yorumladı düşü: kraliçe bir erkek çocuk doğuracak ve bu çocuk babasını öldürecekti. Gerçi yazgı tanrıların bile hükmedemediği bir şeydi ama Laios yine de kolayca boyun eğmek istemedi alın yazısına. Çocuğun ayaklarını bağlattı ve Kitayron dağına attırdı. Nasılsa yırtıcı hayvanlar çok geçmeden parçalarlardı çocuğu. Böyle düşünüyordu kral. Ama yırtıcı hayvanlardan önce bir çoban gelerek buldu çocuğu, götürüp onu Korintos kralı Polybos ile karısı Metrope'ye verdi. Çiftin çocukları olmadığı için evlat edindiler bebeği. Bağlardan dolayı ayakları şiştiği için Oidipus adını verdiler ona, şiş ayaklı anlamında. Çocuk Polybos'un sarayında büyüdü böylece. Ama günün birinde bir tartışma sırasında "Sen kralın oğlu değil, bulunmuş bir çocuksun" dediler ona yüzüne karşı. O da gerçeği Apollon'dan öğrenmek için Delfoi'ye gider. Ne var ki tapınak bilicisinin verdiği haberle iyice sarsılır. Bilici ona anne ve babasının kimler olduğunu söylemeden Oidipus'un kendi öz babasını öldüreceğini ve öz annesiyle evleneceğini söylemiştir. Oidipus bu korkunç yazgıyla karşılaşmamak için Korintos'tan kaçar. Annesi babası bildiği Merope ile Polybos'a da kötülüğü dokunmayacaktır böylece. Yazgıyı alt ettiğini sanmaktadır. Bunun sevinci içine giderken Kitayron bölgesinde üç yol ağzında bir arabayla karşılaşır. Arabada Oidipus'un öz babası Tebai kralı Laios bulunmaktadır. Oidipus'la kralın adamları arasında yol verip vermeme konusunda tartışma çıkar. Sonra bu tartışma kavgaya dönüşür. Kavgada Oidipus kral Laios'u öldürür kendi öz babası olduğunu bilmeden. Bu kavgadan sonra Tebai'ye gider ama oraya varan yolun üzerindeki bir kayalı, kadın başlı, aslan gövdeli bir canavar tutmuştur. Sphinx denen bu canavar gelene geçene bir soru sormakta, bilemeyeni uçurumdan aşağı atmaktadır. Zaten kimse de bilememiştir o güne değin canavarın sorusunu. Oidipus'un da yoluna çıkar Sphinx ve sorar bilmecesini. Sabahleyin 4, öğle üzeri 2, akşam da 3 ayaklı yürüyen yaratık hangi hayvandır? Oidipus fazla düşünmeden yapıştırır cevabı. İnsandır bu yaratık. Çocukluğunda kolları ve bacakları üzerine emekler. Büyüdüğü zaman iki ayağı üzerinde yürür, ihtiyarlayınca da bir derneğe dayanır. Oidipus çözmüştür bilmeceyi. Bunu hiç beklemeyen canavar umutsuzluk içine atar kendisini kayalıktan aşağı. Ülkede kurtulur böylece bu felaketten. Laios ölünce geçici bir süre için onun kayınbiraderi Kreon yönetmişti Tebai'yi. Ülkeyi bu Sphinx belasından kurtaracak yiğide kız kardeşi Iokaste'yi hem de tahtı vereceğini vaat etmişti. Sözünü de tuttu. Oidipus hem öz annesiyle evlendi hem de babasının yerine tahta geçti. Dört de çocuğu oldu annesinden, ikisi kız ikisi erkek. Asıl felaketler de ondan sonra sarmaya başladı Kadmos soyunu. İlkin bir veba salgını çöker şehrin başına. Sofokles de zaten burada başlatır tragedyasını. Oidipus Kreon'u Delfoi tapınağına göndermiştir bu afetten nasıl kurtulabileceklerini öğrenmek için. Kreon bildirir Apollon'un yanıtını. Eski kral Laios'un katili Tebaide'dir ve onun kovulması gerekmektedir şehirden. Oidipus katilin bulunmasını ister, bir de buyruk verir. Hiç kimse konuşmayacaktır o katille, evine almayacaktır. Lanetlenmiştir o. Ama kimdir o katil? Sonunda her şeyi bilen kahin Teireias'tan başvururlar. Kör ve çok yaşlı bir adamdır bu. Önce söylemek istemez. Ama Oidipus'un üstelemesi ve onu Kreon'la bir olup kendisine karşı dolap çevirmekle suçlaması üzerine söyler gerçeği. Oidipus'un kendisidir bu katil. O sırada Korintos'tan gelen bir habercinin söyledikleri biraz su serper Oidipus'un yüreğine. Kral Polybos ölmüştür. Onu Oidipus öldürmediğine göre demek ki baba katili değildir ve kehanette tutmamıştır. Ama aynı haberci Oidipus'un Polybos'un öz oğlu olmadığını söyleyince yeniden bir kuşku düşer içine. Kral Laios'un eski hizmetçisini Korintos'tan gelen haberciyle yüzleştirince gerçek ortaya çıkar. Bu hizmetçi bebek Oidipus'u Kitayron dağına götürmüş ve orada Polybos'un çobanına vermiştir. Bu çoban da Oidipus'un sarayına gelen habercidir. Olay böylece aydınlanınca kraliçe Iokaste kendisini asar. Oidipus da gözlerini kör eder ve Tebai'den çıkıp gider. Argonautlar Seferi ve İason. Maceralarla dolu bir yolculuğun öyküsüdür bu sefer. Kalidon avında olduğu gibi dönemin en ünlü yiğitleri katılmışlardır bu yolculuğa. Ama niye yapılmıştır bu sefer ve nereden kaynaklanmaktadır? Bunları öğrenmek için de Altın Post efsanesine bir göz atmak gerekir. Denizler Hakanı Poseidon Trakyalı prenses Teofane'ye delicesine aşık olmuştu. Ama bu kızın istekleri çok olduğu için Poseidon Teofane'yi gizemli Krimissa adasına kaçırdı. Çok geçmeden öteki sevdalıları da buldular kızın izini. Bunun üzerine Poseidon bir dişi koyuna dönüştürdü Teofane'yi. Kızın isteklilerini de birer koyun yaptı. Kendisi ise görkemli bir koç kılığına girerek kızla birleşti. Bu birleşmeden de altın koç doğdu. Orkomenos'taki minilerin kralı Atamas, Nefele yani bulut ile evliydi. Nefele, Phrixos ve Helle'yi doğurdu Atamas'a. Ama bir süre sonra Atamas Nefele'yi bırakarak Ino ile evlendi. O zaman da kızarak göğe çekildi Nefele. Minilerin ülkesine de korkunç bir kuraklık yolladı. Çocukları ortadan kaldırmak için bir bahane kollayan üvey anne Ino kaçırmadı bu fırsatı. O kendi oğlunu kral yapmak istiyordu ülkeye Atamas'ın ölümünden sonra. Bunun gerçekleşebilmesi için de Phrixos'un ölmesi gerekiyordu. Bir kahinle anlaştı ve ona eğer Phrixos kurban edilmezse bu kuraklığın geçmeyeceğini söyletti. Ne yapsın Atamas? Ülkesini bir açlık afetinden kurtarmak için oğlunu feda etmeyi göze aldı. Ama gökteki ana Nefele'nin gönlü razı olmamıştı elbette bu cinayete. Oğlanı tam kurban edecekleri sırada altın postlu koçu gönderdi oraya. Koç da hem oğlanı hem de kızı attığı gibi sırtına havalandı ve gözden kayboldu. Phrixos'lar kurtulmuştu gerçi ama kız kardeşi Helle onun kadar şanslı olmadı ne yazık ki. Çanakkale boğazının üzerinden geçerlerken Hellecik denize düştü ve boğuldu. O günden sonra Helle Spontos yani Helle denizi denildi oraya. Phrixos altın koçun üzerinde yoluna devam etti ve Karadeniz'in doğusundaki Kolkis'e vardı. Kolkis kralı Aietes bu gökten gelen konağa büyük saygı göstererek ağırladı. Phrixos koçu Zeus'a sundu kurban olarak. Altın postunu da kral Aietes'e armağan etti. Aietes de bu postu Ares'e alanan ormandaki bir meşe ağacına astı. Başına da korkunç bir ejderha dikti bekçi olarak. İşte Argonautlar seferi bu postu ele geçirmek için yapılan yolculuğun öyküsüdür. Bu seferin düzenleyicisi ise İolkoslu Prens İason'dur. İolkos'un kurucusu Kreteos'un ölümünden sonra oğlu Aison ve üvey oğlu Pelias arasında taht kavgası başlamıştı. Sonunda Pelias tahtı ele geçirdi ve hem üvey kardeş Aison'u hem de onun oğlu İason'u uzaklaştırdı İolkos'tan. Küçük İason bilge at adam Cheiron tarafından büyütüldü. Hekimlik sanatını öğrendi ondan. 20 yaşına gelince Delfoi'ye gitti Apollon'a danışmak için. Tanrı sözcüsü ona sırtına bir pars postu giymesini ve her bir eline bir kargı taşımasını söyledi. Bu kılıkla İolkos'a gidecekti İason. Pelion dağı eteklerinde bir dereyi geçmesi gerekti. Kim anlatımlara göre yaşlı bir kadına rastlamış orada, kadın İason'dan kendisini de sırtına alıp geçirmesini istemiş. Bu kadın Hera'ymış meğerse, Pelias'tan nefret ediyormuş ve güç işlerinde yardımcı olacakmış İason'a. Neyse İason dereyi geçer ama akıntıda sandalının tekini de kaybeder, böylece varır İolkos'a. Kahinler Pelias'a tek ayakkabılı bir adamdan sakınmasını söylemişlerdi. O da her gelenin kılığına bakıyordu. İason bir kurban töreni günü gelmişti İolkos'a. Pelias babası Poseidon'a kurban sunuyordu. Bu tuhaf giysili adamı görünce şaşırdı. Hele ki tek ayakkabılı olduğunu görünce iyice artmıştı şaşkınlığı. Demek bu adamdı kahinlerin bildirdikleri ve ondan sakınmalısı gerektiği. İason açık açık tahtı istedi Pelias'tan. Halkı tarafından hiç sevilmeyen kral doğrudan olmaz diyemedi onun bu isteğine. Ama böylesi durumlarda yapıldığı gibi zora koştu delikanlıyı. İason Kolkis'teki altın postu getirmeliydi önce. Bunu yaparsa taht onundu.
İason Argos adlı ustaya bir gemi yaptırdı. Ustasının adından dolayı Argo denildi bu gemiye. Argos sözcüğü hızlı, hafif, parlak anlamlarına da geliyor Yunanca'da. Sefere katılan yiğitlere de geminin adından dolayı Argonautlar, Argo gemicileri denildi. Tanrıça Athena'nın denetim ve gözetiminde yapılmış bu gemi, söylendiğine göre ön bölümü Zeus'un Dodona'daki koruluğundan kesilen meşe ağacındanmış. Athena ona konuşma yeteneği verdiği için de konuşan bir gemiymiş bu Argo. Yolculuğa 50 ya da 55 yiğidin katıldığı söyleniyor. Bunlar arasında öykülerini yakından bildiğimiz Herakles, Admetos, Peiritos ile tanrısal ikizler Dioskurlar da bulunuyordu. Gemi Tesalya'dan görkemli bir törenle yola çıktı. İlk uğrak yerleri Lemnos yani Limni adası oldu kahramanlarımızın. Adada kadınlar egemenlik kurmuşlardı. Kocalarını öldürdükleri için hepsi de bu yiğitlerle birlikte olmaya can atıyorlardı. İstediklerini de elde ettiler ve Argonautlardan gebe kaldılar. İkinci durakları da Samothraca yani Semendirek adası oldu. Aralarında bulunan ünlü müzikçi Orpheus'un girişimiyle gizemleri öğrendiler. Oradan da Dolyonlar ülkesine vardılar. Burada talihsiz bir olay geçti başlarından. Dolyonlar kralı Kizikos'u öldürdüler istemeden. Şöyle oldu bu olay. Kizikos Argonautları gayet dostça karşılamış, bir de şölen vermişti onurlarına. Kahramanlarımız oradan yola çıktıktan sonra bir fırtınaya tutuldular. Fırtına onları gece karanlığında az önce ayrıldıkları ülkenin kıyılarına sürükledi yeniden. Karanlıkta onların kim olduklarını tanımayan Dolyonlular Argonautlarla savaşa tutuştular. Bu gemicilerin korsan olduklarını sanarak. Kizikos bu kavgada İason tarafından öldürüldü. Onun karısı Cleite de kendini öldürdü üzüntüsünden. Nimfeler öyle çok ağladılar ki üzüntülerinden, onların gözyaşlarından kraliçenin adını taşıyan bir kaynak meydana geldi. Argonautlar bu istenmeyen savaşta ölen dostları için 3 gün yas tuttular, kurban törenleri yaptılar ve sonra yine yola koyuldular. Daha sonraki durakları olan Misia kıyılarında karaya çıktıklarında Herakles çok sevdiği dostu Hilas'ı kaybetmiş ve bunun üzüntüsüyle Argonautları bırakmıştı. Argonautlar onsuz devam ettiler yollarına. Daha sonra Bebriklerin ülkesine vardı kahramanlarımız. Bunların kralı Amikos çok usta bir yumruk dövüşçüsüydü. Ülkesine ayak basanları kendisiyle dövüşmeye zorlardı ve her zaman da kendisi kazanırdı. Ama Argonautlar arasında da Dioskurlardan ünlü boksör Polydokes bulunmaktaydı. Amikos'un güçlü yumrukları Zeus'un tanrısal oğlu karşısında etkili olamadı ve yenildi Bebriklerin kralı. Bir daha da kimseyi zorlamadı kendisiyle dövüşmeye. Argonautlar Kolchis'e doğru yeniden yelken açtılar ama fırtına bu kez Trakya kıyılarındaki Salmidesos'a sürükledi onları. Buranın kör kralı Phineus bir biliciydi de aynı zamanda. Ama hiçbir zaman doymuyordu yaşlı adam. Çünkü ne zaman yemek yemeye kalksa hapyalar saldırıp tabağındakini kapıyorlar, bir de pisliklerini bırakıyorlardı yerine. Boreos oğulları Kalais ve Zetes bu kadın yüzlü kanatlı canavarların ardına düşerek yakaladılar. Tam hepsini öldüreceklerdi ki Hera'nın habercisi Iris gelerek bağışlanmalarını diledi hapyaların. Onlar da bir daha dokunmayacaklardı Phineus'a. Yaşlı kral onların bu iyiliğine karşılık yolda ne gibi tehlikelerle yüz yüze gelebileceklerini ve bunları nasıl atlatabileceklerini söyledi. Gemicilerimizin Karadeniz'e çıkmadan önce Simplegadlar yani çarpışan kayalar arasından geçmeleri gerekiyordu. Mavi kayalar da denen bu kayalar aralarından bir gemi geçecek oldu mu gök gürültüsüne benzer bir ses çıkartarak kapanıveriyor ve aralarında kalan her şeyi paramparça ediyorlardı. Yola çıkmadan önce Phineus, kayalıkların arasından bir güvercin uçurun. Eğer bu güvercin zarar görmeden geçebilirse siz de geçersiniz. Yoksa hiç devam etmeyin yolunuza diye öğütte bulunmuştu Argonautlara. Onlar da sözünü tuttular ihtiyar bilicinin. Uçurdukları güvercinin yalnızca kuyruğundan birkaç tüy sıkışıp kalmıştı kayaların arasında. O zaman gemi de atıldı ileri. Hızlı kürek çeken kürekçilerinin sayesinde o da bir kuş gibi uçup geçti. Kayaların arasından çıktıkları zaman geminin pupasında belli belirsiz bir zedelenme olmuştu o kadar. Kayalar bu olaydan sonra bir daha hiç çarpışmamışlar söylendiğine göre. Bunca maceralı yolculuktan sonra sağ esen Kolchis'e vardılar kahramanlarımız. Burada güneşin oğlu Kral Arietes ve kızı Medea tarafından karşılandılar. İason ve arkadaşlarının altın postu almak üzere geldiklerini öğrenince yüzü değişti kralın. Ama belli etmek istemedi duygularını konuklarına. Olmaz da diyemedi açık açık. Hepsi birbirinden yiğit 50 gemiciyle çarpışmayı ise hiç göze alamadı. Altın postu verecekti ama bir koşulla. İason önce bir ejderha öldürecekti. Sonra burunlarından ateş püsküren tunç ayaklı iki boğayı boyunduruğa koşacak ve onlarla bir tarla sürecekti. Son olarak da ejderhanın dişlerini tarlaya ekecek ve oradan çıkan silahlı adamlarla çarpışarak hepsini öldürecekti. Bu görev altından kalkılabilir gibi değildi eğer Medea'nın yardımı olmasaydı. Ölümsüzler de yardım ediyorlardı İason'a. En başta da Hera. Genç adam ihtiyar bir kadın sanarak sırtında geçirmişti tanrılar ecesini derenin öteki yakasına. Bu yüzden de sandalının tekini kaybetmişti. Hera unutmamıştı delikanlının bu yardımseverliğini. Gitti Afrodit'e açtı duygularını. Afrodit de hayranlık duymuştu İason'a zaten gözü pekliğinden dolayı. Oğlu Eros'a sevgi oklarıyla Medea'ya vurmasını buyurdu. Eros da annesinin verdiği görevi hiç vakit geçirmeden getirdi yerine. Medea birden dayanılmaz bir sevginin doğduğunu duydu içinde İason'a karşı. Ne yapıp edip üstesinden gelmesini sağlamalıydı onun bu zor görevinin. Ama babasına karşı çıkmış olacaktı o zaman. Kalbinin sesini dinledi sonunda. Sevdiği adamı yalnız bırakmayacaktı. Bütün güneş soylu kızlar gibi çok usta bir büyücüydü Medea da. Bir merhem hazırlayıp sevdiği adama verdi. Bu merhemi vücuduna sürünce bir gün boyu hiçbir silah işlemez sana. Ne ejderhanın dişleri, ne boğaların sivri boynuzları, ne de yakıcı solukları. Topraktan çıkacak adamları alt etmek ise işin en kolay yanı. Yerden bir taş al, at ortalarına. Hepsi haklarından gelir birbirlerinin. Ama ufak bir ricam olacak benim de senden bu yardımlarıma karşı. Bundan sonra ben kalamam bu ülkede. Giderken beni de al götür. Hayır denir mi böyle bir yardıma? İason da seve seve kabul etti Medea'nın koşulunu. Onun verdiği merhem sayesinde kolayca üstesinden geldi bütün işlerin. İason, Aites'in altın postu vermek için ileri sürdüğü koşulu yerine getirmişti ama kral verdiği sözü yerine getirmedi. Yine yokuşa sürdü işi. Aslında zaman kazanıp Arganon atları ortadan kaldırmanın yolunu aramak istiyordu. Ama Medea anlamıştı babasının aklından geçen uğursuz düşünceleri. ''Hiç vakit kaybetmeye gelmez.'' dedi İason'a. ''Babam eline geçen ilk fırsatta hem geminizi yakmayı hem de hepinizi ortadan kaldırmayı tasarlıyor. Hemen kaçalım hep birlikte.'' ''Peki ya altın post ne olacak?'' diye sordu genç adam. ''Hiç tasalanma sen o iş için, gel benimle yalnız.''